Ayrım 41.
Profesör Jodl veriyordu o dersi, değil mi? O ne diyordu bu tür insanlar için? Düşler dünyasının insanları. İşte senin Müller de böyle biri, düşler dünyasından. Kim hekim, kim hasta, artık bunu takip edemez oldum. Ama eğer hekim sensen, diyelim ki onu değiştirmen mümkünse ama yapamıyorsan, acaba gerçekten de onu değiştirmek ister misin? Sen hiç evli ya da evcimen bir düş gezgini duydun mu? Hayır. Böyle yaparsan onu mahvedersin. Bence onun kaderi yalnız bir kahin olmak. Şu anda ne düşünüyorum biliyor musun? Max satranç taşlarının bulunduğu kutuyu açtı. Bence bu kadar tedavi yeter. Belki de bitti artık. Belki bu tedavinin biraz daha fazlası hem hastayı hem de hekimi öldürebilir. Max haklıydı. Artık durma zamanı gelmişti. Yine de pazartesi günü 13 numaralı odadan içeri giren Joseph artık tamamen iyileştiğini bildirirken kendisine hayret etti. Yatağında oturup bıyığını taramakta olan Nietzsche daha çok hayret içindeydi. İyileşmek mi? Diye şaşkınlığını ifade ederken kaplumbağa kabuğundan yapılma tarağını yatağa düşürdü. Doğru mu duydum? Nasıl olur? Cumartesi günü ayrıldığımızda o kadar sıkıntılıydınız ki sizin için kaygı duydum. Size çok mu yüklendim? Çok mu üstünüze gittim? Artık bu tedavi sürecini kesmek isteyeceğinizi düşündüm. Aklıma başka şeyler de geldi. Ama tamamen iyileştiğinizi duymayı hiç beklemiyordum. Evet, Frederick, ben de şaşırdım. Bu birden oldu. Dünkü konuşmalarımızın doğrudan sonucu. Dün mü? Ama dün pazardı. Dün hiç konuşmadık. Dün sizinle bir görüşme yaptık, Frederick. Ama siz orada değildiniz. Bu çok uzun bir hikaye. Anlatın bana o hikayeyi, diyen Nietzsche yatağından kalktı. Bütün detaylarıyla anlatın. İyileşme konusundaki her şeyi bilmek istiyorum. Buyurun, sandalyelerimize geçelim, dedi Breuer ve her zamanki yerine oturdu. Anlatacak o kadar çok şey var ki, diye başladı. O sırada Nietzsche sandalyesinin kenarına kadar gelip eğilerek onu dikkatle dinlemeye başladı. Cumartesi öğleden sonra ile başlayın, dedi Nietzsche çabucak. Simmeringen Heath'teki yürüyüşümüzden sonrasıyla. Evet, rüzgara karşı o sıkı yürüyüş. O yürüyüş bir harikaydı. Aynı zamanda da korkunçtu. Haklısınız, arabaya dönerken içimde korkunç bir sıkıntı vardı. Kendimi bir örs gibi hissetmiştim. Sözlerinizle beni demir döver gibi dövüp durmuştunuz. Uzun bir süre sonra bile bu sözler, özellikle de bir cümle kulaklarımda yankılandı durdu. Hangisi? Evliliğimi kurtarmanın en iyi yolu onu bitirmektir. Sizin insanın kafasını allak bullak eden sözlerinizden biri bu. Bu cümleyi düşündükçe başım dönüyor. Söylediğimi daha iyi açıklamalıymışım, Joseph. İdeal evlilik ilişkisi, her iki insanın da yaşamını sürdürmesi için bu ilişkiye muhtaç olmadığı zaman kurulandır, demek istemiştim. Breuer'in yüzünde anladığını belirten bir ifade göremeyen Nietzsche ekledi. Demek istediğim şu, biriyle tam bir ilişki kurabilmen için önce kendinle ilişki kurabilmelisin. Eğer kendi yalnızlığımızı kucaklayamazsak, inzivaya karşı kalkan olarak başka birini kullanırız. Yalnızca bir kartal gibi yaşayabilen insan, kimsenin seni seyretmesine ihtiyaç duymadan başka birine sevgisini verebilir. Yalnızca o zaman o insan bir başkasının büyümesi ve gelişmesiyle ilgilenebilir. Ergo, insan evliliğini bitiremiyorsa o evlilik zaten bitmiş demektir. O halde Frederick, siz şöyle demek istiyorsunuz. Evliliği kurtarmanın tek yolu onu bitirebilme gücüne sahip olmaktır. Öyle mi? İşte bu daha açık. Breuer bir an düşündü. Bu cümle bir bekar için son derece öğretici olabilir. Ama evli bir adam için bu ne kadar geçerlidir? Bunu bilmek benim ne işime yarar? Bu sanki denizdeyken bir gemi yapmaya benziyor. Cumartesiden beri sürekli evliliğimi kurtarmak için onu bozmadan bitirmenin yollarını arayıp durdum. Bu çelişkili düşüncelerin ardından birden bir ilham geldi. Merakı had safhaya varan Nietzsche, gözlüklerini takıp tehlikeli ölçüde öne doğru eğildi. 4-5 santim daha gelirse diye düşündü Breuer, sandalyeden düşecek. Hipnotizma hakkında neler biliyorsunuz? Hayvani manyetizma, mesmerizm mi? Çok az şey biliyorum, diye karşılık verdi Nietzsche. Mesmer'in kendisinin bir dolandırıcı olduğunu biliyorum. Ama kısa bir süre önce çok iyi tanınan bir grup Fransız hekimin hastaları hipnoz ederek çok farklı bir biçimde iyileştirmeyi başardıklarını okumuştum. Ve tabii bir de sizin Berta'nın tedavisinde bu yola başvurduğunuzu biliyorum. Anladığım kadarıyla bu, insanın her talimata itirazsız cevap verdiği bir tür uyku hali. Yalnızca o kadar değil Frederick. Bu aynı zamanda insanın çok yoğun ve canlı bir biçimde bazı sanrılar yaşadığı bir hal. Benim aklıma gelen şu oldu. Hipnotizma yoluyla bir transa girersem, orada evliliğimi bitirmeyi yaşayabilir ama gerçek yaşamda onu korumuş olurdum. Breuer yaşadığı her şeyi ona anlatmaya başladı. Hemen hemen her şeyi. Berta ve Doktor Durkin'in Bellevue'nün bahçesinde neler yaptıklarını izlediğini anlatmaya başlarken birden vazgeçti ve bunu ondan saklamaya karar verdi. Yalnızca Bellevue sanatoryumuna gittiğini ve birden oradan ayrılmak istediğini hissettiğini söyledi. Nietzsche dinliyordu. Her seferinde başını daha hızlı sallıyordu. Kendini öyle vermişti ki gözleri yuvalarından fırlayacaktı. Breuer'in anlattıkları sona erince sanki hayal kırıklığı içindeymişçesine hiç sesini çıkarmadan oturuyordu. Frederick, neden hiçbir şey söylemiyorsunuz? Ben de sersemlemiş bir durumdayım ama ilk defa bugün kendimi bu kadar iyi hissettim. Yaşadığımı hissettim. Yıllardır böyle olmamıştım. Var olduğumu, burada seninle olduğumu hissediyorum. Gizli gizli Berta'yı düşünüp de senin yanındaymışım gibi yapmıyorum artık. Nietzsche hala bütün dikkatiyle dinliyordu ama ağzından tek söz çıkmıyordu. Breuer devam etti. Frederick. Aynı zamanda üzgünüm de. Konuşmalarımızın sona ereceği düşüncesinden nefret ediyorum. Siz beni dünyadaki herkesten daha iyi tanıyorsunuz ve aramızdaki bağ benim için bir hazine değerinde. Ama hissettiğim bir şey daha var, utanç. İyileşmiş olmama rağmen üzerimde hipnoz kullanarak sizi kandırdığımı düşünüyorum. Risksiz bir risk almış oldum. Sizi hayal kırıklığına uğratmış olmalıyım. Nietzsche şiddetle itiraz edercesine başını iki yana salladı. Hayır, hiç ilgisi yok. Sizin standartlarınızı biliyorum diye karşı çıktı Breuer. Benim beceremediğimi hissediyor olmalısınız. Sizin kaç kere bana, gerçeğin ne kadarına dayanabilirsin diye sorduğunuzu duydum. İnsanları bununla ölçtüğünüzü biliyorum. Korkarım cevabım şu, fazlasına değil. Transteyken bile beceremedim. Sizi İtalya'ya kadar izlemek istedim. Benden istediğiniz gibi sizin kadar uzağa gidebilmek istedim ama cesaret edemedim. Hala başını iki yana sallamakta olan Nietzsche elini uzatarak Breuer'in sandalyesini tutup şöyle dedi. Hayır Joseph, uzağa gittiniz. Pek çoğundan daha uzağa gittiniz. Belki sınırlı yeteneğimin en uzak sınırları dahilinde bir uzaklığa gidebildim diye karşılık verdi Breuer. Siz bana hep kendi yolumu bulmamı, tek yolu ya da sizin yolunuzu aramamamı söylediniz. Belki de iş, toplum, aile benim için anlamlı bir yaşama giden yoldur. Yine de beceremediğimi, rahatlığı tercih ettiğimi biliyorum. Hakikat güneşine sizin gibi karşıdan bakmaya cesaret edemediğimi biliyorum. Bazen benim de gölgelik aradığım zamanlar oldu. Nietzsche'nin sesi çok hüzünlü ve dalgındı. Onun derin derin iç çektiğini gören Breuer, iki hastanın bir tedavi anlaşmasına girdiğini ama sonunda yalnızca birinin yardım aldığını düşündü. Belki de, dedi Breuer kendi kendine, henüz çok geç değildir. İyileşmiş olduğumu söylesem de Frederick, sizinle görüşmelerimizin bitmesini istemiyorum. Nietzsche başını ağır ağır ve kararlı bir tavırla iki yana salladı. Hayır, varmamız gereken noktaya geldik. Buraya kadar. Burada bitirmek bencillik olur, dedi Breuer. Sizden çok şey aldım ve fazla bir şey veremedim. Ama buna pek fırsat vermediğinizi de söylemeliyiz. Migren konusunda bile benimle işbirliğine girmeye yanaşmadınız. Vereceğiniz en iyi karşılık bu iyileşmeyi anlamama yardımcı olmanızdır. Bence, diye karşılık verdi Breuer, en güçlü faktör doğru düşmanı tanımlayabilmem oldu. Asıl düşmanımı bulup zaman, yaşlanma ve ölüm, onunla mücadele etmek zorunda olduğumu anlar anlamaz, Matilde'nin ne bir düşman ne de kurtarıcı olduğunu gördüm. O da yalnızca bu yaşam mücadelesinde benimle birlikte ayakta kalmaya çalışan bir yolcuydu. Bu basit adımla ona olan düğümlenmiş aşkım birdenbire çözüldü. Bugünden itibaren Frederick, yaşamımın sonsuzluk içinde tekrarlanması fikri hoşuma gitmeye başladı. Sonunda kendi kendime şunu söyleyebildim. Evet, yaşamımı ben seçtim ve bu seçimden de memnunum. Evet, evet diyen Nietzsche, Breuer'in daha çabuk sonuca gelmesini istiyordu. Değiştiğinizi anlıyorum. Ama bunu sağlayan mekanizmayı, yani bu noktaya nasıl geldiğinizi bilmek istiyorum. Söyleyebileceğim şey, yalnızca son 2 yıl içinde yaşlanıyor olmanın, yani sizin değişinizle zamanın iştahının beni korkuttuğu. Buna karşı mücadele veriyordum ama kör dövüşü yapar gibi. Asıl düşmana değil, karıma saldırdım. Ve sonunda ümitsizliğe kapılıp beni kurtaramayacak birinin kollarına atlayarak kurtarılmayı bekledim. Breuer bir an durdu. Başını kaşıdı. Sizin sayenizde öğrendiğim iyi yaşamanın anahtarından başka size ne söyleyebilirim bilemiyorum. Önce zorunlu olanı istemek, sonra da istenileni sevmek gerekiyor. Huzursuzluğundan sıyrılan Nietzsche, Breuer'in sözleriyle irkildi. Amor fati, kaderini sev. Bu çok ilginç Joseph. Ne kadar benzer bir beynimiz var. Amor fati, size bundan sonra anlatacağım dersin konusuydu. Ümitsizliğinizi yenmeniz için size böyle olduğu, böyle istediğime dönüştürmeyi öğretecektim. Ama siz benden bir adım önde gittiniz. Artık daha güçlüsünüz. Belki daha da olgun. Ama bir an durdu, biraz da huzursuz gibiydi. Zihninizi işgal eden, sizi rahat bırakmayan o Berta'yı nasıl kovduğunuzu anlatmadınız. Bu önemli değil Frederick. Asıl önemli olan geçmişin yasını tutmaktan vazgeçmem. Ve siz bana bir şeyler vermek istediğinizi söylemiştiniz. Hatırlıyor musunuz? Nietzsche hırçın bir sesle konuşuyordu. Sesindeki çaresizlik Breuer'i ürkütmüştü. O halde bana somut bir şeyler verin. Ondan nasıl kurtulduğunuzu anlatın. Bütün ayrıntıları duymak istiyorum. Breuer, daha yalnızca 2 hafta önce atacağım adımları belirlemesi için Nietzsche'ye yalvaran bendim diye düşündü. Şimdi ise ortada tek yol diye bir şey olmadığını, her insanın kendi gerçeğini bulması gerektiğini söyleyen de Nietzsche'ydi. Nietzsche'nin çektiği acı korkunç olmalıydı. Yoksa kendi öğretilerini bir kenara bırakıp Breuer'in kullandığı iyileşme prosedüründen medet umarak yol bulmaya çalışmazdı. Breuer böyle bir talebe karşılık vermeyeceğine karar verdi. Şu anda en çok istediğim şey, dedi, size bir şeyler verebilmek. Ama elle tutulur bir armağan olmalı bu. Sesinizdeki aciliyeti hissedebiliyorum. Ama siz gerçek isteklerinizi benden saklamaktasınız. Hiç olmazsa bir kez olsun bana güvenin. Tam olarak ne istediğinizi anlatın bana. Eğer elimden gelen bir şeyse onu size vermekte bir an bile tereddüt etmem. Bir anda sandalyesinden fırlayan Nietzsche odayı bir uçtan bir uca 1-2 dakika arşınladı. Sonra pencereye doğru giderek arkasını Breuer'e dönüp bir süre dışarıyı seyretti. Derin bir adamın dosta ihtiyacı vardır diye söze başladı. Sanki Breuer'le değil kendi kendine konuşuyordu. Dostu yoksa bile hiç olmazsa tanrıları vardır. Ama benim ne dostum ne de tanrılarım var. Ben de sizin gibi büyük bir özlem içindeyim. Kusursuz dostluklar kurma özlemi. Interpares dostluk, eşitler arasında. Bu sözcüklerin insanın soluğunu kesen bir gücü var. Hele benim gibi her zaman yalnız olmuş ve hep tam kendisine göre birini arayıp da asla bulamayan biri için interpares gibi sözcükler büyük bir rahatlama hissi ve ümit veriyor. Bazen ablama ve bazı dostlara mektup yazarak içimi döküyorum. Ama diğer insanlarla yüz yüze gelince utanıyor ve uzaklaşıyorum. Tıpkı şimdi sizin benden uzaklaştığınız gibi mi? Evet diyen Nietzsche derin bir sessizliğe gömüldü. Şu anda içinizi dökmek ister misiniz Friedrich? Hala dışarı bakmakta olan Nietzsche başını iki yana salladı. Yalnızlığıma yenik düşüp bedbahtlığımı başkalarına anlatacak olduğum ender zamanlardan sonra hep kendi kendimden nefret etmişimdir. Kendime yabancılaşıyor, adeta ihanet etmiş gibi hissediyorum. Başkalarının da bana içini dökmesine asla izin vermedim. Bunun ardından beklenecek bir karşılık gibi bir borç altına girmek istemiyordum. Bu tür şeylerden hep kaçınmışımdır. Ta ki, tabii, yüzünü Breuer'e doğru çevirdi. Sizinle el sıkışıp bu tuhaf anlaşmaya girene kadar. Bu tür bir ilişkiye girdiğim ilk insan siz oldunuz. Ve ilk başlarda sizinle ilgili olarak da bir ihanet hissine kapıldım. Ya sonra? Başlangıçta diye karşılık verdi Nietzsche. Beni epey utandırdınız. Her şeyi o kadar içten anlatıyordunuz ki. Sonra sabırsızlanmaya, ardından da eleştirmeye ve yargılamaya başladım. Sonra düşüncelerim değişti ve cesaretinize ve samimiyetinize hayran olmaya başladım. Ardından yine bir değişim oldu ve bana duyduğunuz güven beni duygulandırdı. Ve şimdi, bugün sizden ayrılacağım için büyük bir keder duyuyorum. Dün gece rüyamda sizi gördüm. Hüzünlü bir rüyaydı. Pencereden uzaklaşan Nietzsche sandalyesine oturarak Breuer'e baktı. Rüyamda, burada, bu klinikte uyandığımı görüyorum. Hava çok karanlık ve soğuk. Herkes gitmiş. Sizi bulmak istiyorum. Bir lamba yakarak sizi aramaya başlıyorum. Ama baktığım odaların hepsi de bomboş. Sonra merdivenlerden inip bekleme salonuna geliyorum ve çok garip bir görüntüyle karşılaşıyorum. Bir ateş yakılmış ama şöminede değil. Salonun tam ortasında kocaman bir odun ateşi. Ve bu ateşin etrafında 8 tane uzun uzun taş oturmuş. Adeta kendilerini ısıtıyorlar. Birden kendimi korkunç mutsuz hissediyor ve ağlamaya başlıyorum. İşte tam o anda uyandım. Tuhaf bir rüya dedi Breuer. Ne düşünüyorsunuz bu rüya hakkında? Yalnızca büyük bir hüzün ve özlem hissediyorum. Daha önce rüyada ağladığım hiç olmamıştı. Yardımcı olabilir misiniz? Breuer içinden Nietzsche'nin söylediği son sözü tekrarladı. Yardımcı olabilir misiniz? Bu soruyu ne kadar çok beklemişti. 3 hafta önce Nietzsche'nin böyle bir şey söyleyeceği beklenebilir miydi? Bu fırsatı kaçırmamalıydı. 8 taş ateşte ısınıyorlar diye karşılık verdi. İlginç bir imge. Bakın aklıma ne geldi. Hirschlegel'in Gustavsund'da geçirdiğiniz o şiddetli migren nöbetini hatırlıyor musunuz? Nietzsche evet anlamında başını salladı. Çoğunu, bir kısmında ise ben yoktum. Size anlatmadığım bir şey var dedi Breuer. Komaya girdiğinizde bazı hüzünlü şeyler söylediniz. Bunlardan bir tanesi de yer yok, yurt yok idi. Nietzsche boş boş baktı. Yer yok, yurt yok mu? Ne demek istemiş olabilirim? Bence bunun anlamı bir arkadaş grubu ya da bir toplulukta yerinizin olmaması. Galiba Friedrich, siz sıcak bir yuva özlemi içindesiniz. Ama bu özlemden korkuyorsunuz. Breuer sesini yumuşattı. yılın en yalnız zamanlarını yaşıyor olmalısınız. Diğer hastaların çoğu bu aralar, Noel dolayısıyla ailelerinin yanına gidiyorlar. Belki de odaları boş görmenizin sebebi budur. Beni ararken de ısınan 8 taş buldunuz. Sanırım bunun anlamını biliyorum. Benim aile ocağım 7 kişiden oluşuyor. 5 çocuğum, karım ve ben. Acaba 8. taş da siz olmayasınız? Belki de bu rüya benim dostluğum ve ocağımla ilgili bir istekten kaynaklanıyor. Eğer öyleyse kapım size her zaman açıktır. Brewer, Nietzsche'nin kolunu sıkmak için ona doğru eğildi. Benimle gelin, evime gidelim. Ümitsizliğim yatışmış olsa da birbirimizden ayrılmak zorunda değiliz. Noel tatilinde konuğum olun. Hatta en iyisi bütün kış bizimle kalın. Bundan büyük bir memnuniyet duyarım. Nietzsche kısa bir an için elini Brewer'in elinin üstünde tuttu. Kısacık bir an. Sonra ayağa kalkıp yine pencereye doğru yürüdü. Kuzeydoğudan esen rüzgarla gelen yağmur camları hızlı hızlı kamçılıyordu. Beni evinize davet ettiğiniz için teşekkür ederim dostum. Ama bunu kabul edemem. Ama neden? Bunun hem sizin hem de benim için çok yararlı olacağına eminim. Bu oda büyüklüğünde boş bir odamız var. Ve yazılarınızı yazabileceğiniz bir kütüphane de var. Nietzsche başını hafifçe ama kararlı bir halde iki yana salladı. Birkaç dakika önce sınırlı yeteneğinizin en uç sınırlarına kadar gittiğinizi söylediğinizde yalnızlıkla karşı karşıya kalmaktan söz ediyordunuz. Ben de kendi sınırlarıma kadar gittim. Birliktelikler sınırımı zorladım. Burada sizinleyken yüz yüze, kalp kalbe konuşuyor olsak bile sınırlarımı aşmış oldum. Sınırlar esneyebilir Friedrich. Haydi deneyelim. Nietzsche bir aşağı bir yukarı yürümeye başladı. Yalnızlığa daha fazla dayanamıyorum dediğim an kendi yargılarımın anlatılamayacak derinliklerine düşüyorum. Zira içimdeki o en yüceyi terk etmiş oluyorum. Benim yolum belli ve bu yolda beni oyalayacak tehlikelere karşı koymam gerekiyor. Ama Friedrich, bir başkasının yanında olmak kendini terk etmekle aynı şey midir? Bir keresinde insan ilişkileri hakkında benden çok şey öğrenebileceğinizi söylemiştiniz. O halde izin verin de öğreteyim. Zaman zaman kuşkucu ve uyanık olmak gerek. Bu doğru. Ama bazen de insanın kendisini bir başkasının korumasına terk etmesi ve kendisine dokunulmasına izin vermesi gerekir. Kolunu ona doğru uzattı. Gelin,